Kitabın adı Hüzün, Dürbünümde 40 Sene. Yazarı Ayşe Kulin. 22. Ayrım. Yiğit'le zamanımızın çoğunu şiir, özellikle de nazım okuyarak geçirirdik. Bir öykü kitabından herhangi bir öyküyü baştan sona sesli okuyarak sabahladığımız da olurdu. Şiir okuma seanslarına Kerim'le Selim de dahil olurlardı zaman zaman. Çünkü ben çocuklarıma büyürlerken masal yerine Nazım'ın Kurtuluş Savaşı destanını okumuştum. Bu onurlu savaşın ruhunu, anlamını içlerine iyice sindirmeleri için. Her akşam uykudan önce tıpkı Nazım'ın şiirinde birbirlerine yaslanarak ve sıcaklıklarından güç alarak savaşa ve ölüme yürüyen kadınlı, erkekli, atsız kahramanlar gibi geceleri omuz omuza sokulurduk birbirimize, başlarda endişe ve öfkeyle okurduk. Ayın altında kanılar gidiyordu. Kanılar gidiyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru. Toprak öyle bitip tükenmez, dağlar öyle uzakta, sanki gidenler hiçbir zaman hiçbir menzile erişmeyecekti. Sona doğru ise gurur ve kıvançla okurduk. Sonra 9 Eylül'de İzmir'e girdik ve Kayserili bir nefer yanan şehrin kızıltısı içinden gelip öfkeden, sevinçten, ümitten ağlaya ağlaya güneyden kuzeye, doğudan batıya Türk halkıyla beraber seyretti İzmir rıhtımından Akdeniz'i. Kerim herhalde adından dolayı en çok Kambur Kerim'in hikayesini severdi. Selim hiç bıkmadan şoför Ahmet'in Anadolu'ya silah kaçıran kamyonetinin öyküsünü dinlemek isterdi. Kara Yılan'ın, Arhavili İsmail'in, Kartallı Kazım'ın öykülerinden sonra sıra en sevdiğimiz bölüme gelirdi. İşte tam burada birbirimize biraz daha sokulur, bazı yerleri birazdan hatta ezbere okurduk, ilahi okur gibi. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtı ki şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden müntekim, güzel ve rahat günlere inanıyordu ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında birdenbire 5 adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar 3 dediler. Sarışın bir kurda benziyordu. Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar, eğilip durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak koca tepeden Afyon Ovası'na atlayacaktı. Yiğit evinde köfte ve şiir günleri düzenlerdi çocuklarıma. Bu gecelere Kerim'le Selim ütülü pantolonları, kolonyayla yana taranmış saçlarıyla özenle hazırlanarak gelir, küçükken masal gibi dinledikleri Nazım'ı bir de Yiğit'in tok sesinden dinlerlerdi huşu içinde. Mete ile Ali'nin de tatiline denk gelen akşamlarda şiir okumazdık. Üniversite yıllarını Cenevre'de geçirmiş olan Yiğit, benim İsviçre'de okuyan çocuklarıma uzun uzun gençlik maceralarını anlatırdı. Bana öyle geliyor ki onları küçük yaşlarına rağmen adam yerine koyan, onlarla sohbete oturan, boğaz balıkçılarına ve Polonezköy'e yemeklere götüren sevgilimi oğullarım belki de benden daha çok sevdiler. Yiğit yapı olarak karamsar ve huysuzdu. Sık kavga ederdik. Ben ilişkimizi bitirmeye karar verirdim. Telefonlarına çıkmazdım. Sabahları değişik yerlere çekime giderdim. Gideceğim yeri çocuklarıma her zaman bildirirdim. Bir kaza halinde veya birinden biri ateşlenecek, hastalanacak olursa bana haber verebilmeleri için. Bir de bakardım Yiğit'in arabası gittiğim setin kapısında. Selim ya da Kerim o kadar tembih etmeme rağmen gammazlamışlar nerede olduğumu. Barışırdık. Küsüp barışmalarla süren ilişkimiz nihayet bittiğinde dört oğlum da bana çok kızmışlardı. Onları birlikte çok eğlendikleri bir dosttan ettiğim için. Siz istediğiniz zaman arayın, sorun çocuklar demiştim. Biz de ara sıra görüşeceğiz zaten. O benim çok eski arkadaşım. Geçen yılların içinde her ikimiz de yazar olduk. Yazmaktan ve okumaktan başımızı kaldırıp sık görüşemiyoruz ama birbirimizi hiç olmazsa kitaplarımızla takip ediyoruz. Ateş düştüğü yeri yakar. Sağ-sol çatışması bitmiyordu. Ecevit her geçen gün ve her yeni ölüyle biraz daha yıpranıyordu. Sokaklardaki huzursuzluk yetmezmiş gibi bir de zam üstüne zam geliyordu. Ocak ayında telgraf ve posta ücretleri bir misline, 5 lira olan normal telgraf ücreti 10 liraya yükseltilmişti. Nasıl yükseltilmesin? Türkiye'de 42 milyon kişiden sadece 4 milyon kişinin vergi ödediği tespit edilmişti. Türk parasını korumaya almak için her türlü ithalat izne bağlanmış, Nescafe, oyun kağıdı, müzik aleti, poster ithali yasaklanmıştı. Yurt dışına ise ancak 3 yılda bir çıkabilecekti Türk vatandaşları. Ben çocuklarımı o yıl nasıl göreceğimi kara kara düşünürken Amnesty International bana bir toplantıya katılmam için davetiye göndermez mi? Gstaad'daki Mete ve Ali ile bir hafta sonu geçirdikten sonra toplantı için Londra'ya gelmiştim. Akşam kaldığım otelde yatağa uzanmış, toplantıda tuttuğum notlara bakıyordum. Televizyon açıktı. Bir ara televizyonda akan bir altyazı ilişti gözüme. Ne? Hayır, hayır, yanlış gördüm. Kötü bir hayal gördüm herhalde diye düşündüm. Az sonra spiker okudu haberi. Türkiye'de bir siyasi cinayet. Gazeteci Abdi İpekçi evine giderken arabasının içinde kurşunlanarak öldürüldü. Yok, yanlış duymuş olmalıyım. Suratımı neredeyse ekrana yapıştırdım. Karıştırmıştım dediğini, anlayamamıştım. Bir yanlışlık olmalıydı. Tanrım, bir kere daha söylüyordu spiker. Kulaklarımı iyice açıp dinledim bu kez. Doğruydu. Abdi öldürülmüş. Abdi ölmüş. Abdi artık yok. Cambridge'deki ilk toplantıma gitmeden önce buluşup neler söylemem gerektiğine dair akıl danıştığım sevgili can arkadaşım, aşağılık bir kiralık katilin kalleş kurşunuyla en verimli çağında can vermişti. Meğer ateş düştüğü yeri yakarmış. Meğer ne korkunç bir dönemden geçtiğimizi anlamak için kurşunu alnımızın ortasına yememiz lazımmış. Ateş, Abdi'yi seven herkesin yüreğindeydi şimdi. Çünkü Abdi, Milliyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni ve başyazarı olmaktan öte iyi, dürüst, çalışkan, adil bir insandı. Her vicdan sahibi kişinin örnek alması gereken bir rol modeldi. Barıştan yanaydı. Yunanlılarla aramızı düzeltebilmek için üzerine düşen her şeyi yapıyor, iyi neticeler alıyordu. Sütununda okurlarını her zaman sağduyuya davet eden yazılar yazıyordu. Bir denge adamıydı. Onu vurmakla barışa, iyiliğe, dürüstlüğe kurşun sıkmış oluyordu azmettirici. Cenazesinin peşinden binlerce kişi yürüdü. Büyük laflar söylendi. 1979 yılı boyunca içimde katilin yakalanacağına, cezalanacağına dair bir ümit vardı. Yattığı hapishaneden elini kolunu sallayarak kaçıp gittiğinde dahi yitirmemiştim bu ümidi. 2010 yılında kiralık katilini bir televizyon kanalında saygın adam yerine konurken seyrettiğimde iyiliğin kötülüğe baskın çıkacağına dair tüm umudumu yitirdim. Hayır, 1979 yılının yoksul, boynu bükük, ezik ülkesi değildik uzun zamandan beri. Evet, Türkiye artık ekonomik bakımdan kalkınmış bir ülkeydi. Altyapısı her geçen gün biraz daha gelişiyor, cebinde parası olan teknolojinin en son halinden istifade edebiliyordu. Dünyada ve kendi bölgemizdeki önemimiz artıyordu. Ne var ki biz artık kiralık katilleri saygın insan yerine koyabilecek ölçüde yozlaşmıştık. Ahlakı bozulmuş, parayla satın alınabilecek kıvama gelmiş insanlardık. Vah! Her devrin, her partinin yarattığı bir yeni zengin kitlesi vardır. Ecevit'in yeni zenginleri 1979 Mart'ında mallarını istifleyip sabırla zam ilanını beklemiş stokçular, kara borsacılar oldu. Hükümet darboğazdan çıkmak için zamlara bel bağlamıştı ama zamlar bile mali sorunları çözmeye yetmemişti. Döviz yokluğundan Yeşilköy'e pis lambaları alınamadığı, pilotların piste kör inişle indiği, motorin bulunamadığı için İstanbul'da araba vapuru seferlerinin iptal edildiği günler oldu. Bunları göğüslemeye çalışan Ecevit'in hükümetine karşı TÜSİAD bir basın kampanyası başlattı. Kısacası yangın mecazi ve gerçek anlamıyla her alana yayılmıştı. Yaz aylarında 5 büyük un fabrikası grev kararı almış, İzmir'de Paşabahçe depolarında çıkan yangın Milliyet, Tercüman, Ekspres gazetelerine de sıçrayıp 30'a yakın iş yerini kullanılamaz hale getirmişti. Ekim ayındaki ara seçimlerde CHP ancak 12 milletvekili çıkarabildi. Başbakan Bülent Ecevit 2 gün sonra istifa etti. Yerine 6. Demirel hükümeti kuruldu ve 3 gün sonra İstanbul'un Haydarpaşa Mendiri'yi açıklarında bir tankerle bir şilep çarpışarak müthiş bir patlamaya sebep oldular. Alevleri günlerce söndürülemeyen bir yangın başladı. Deniz kıpkızıl alevlerle yanarken pek çok kıyı semti de hasara uğradı. Ülkedeki yangın bitmek bilmiyordu. Şu 1980 yılında Kıbrıs çıkartmasının faturasını Türkiye'ye çok ağır biçimde ödetmeye başlamışlardı. Amerikan ambargosu yetmezmiş gibi her türlü dış yardım ve kredi olanakları kesilmişti. Korkunç bir darboğaza girmişti ekonomi. Demirel ekonomiyi Turgut Özal adındaki bürokratına devretmişti. 80 yılına 24 Ocak kararları diye anılan ekonomik hamleyle girdik. Daha önce yapılmış olan %43'lük devalüasyona ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Özal %30'luk yeni bir devalüasyon daha ekledi. Uluslararası mali piyasaların beklentileri karşılanmıştı ama halkın beli büsbütün bükülmüştü. Turgut Özal ardı ardına pek çok ekonomik ve radikal kararlar alıyordu. Türkiye'de bazı yapı taşları yerinden oynamaya başlamıştı. Türk parasını koruma kanununda yaptığı değişiklikler en önemli kararlarından biriydi. Bu değişimin işaretini Nişantaşı başta olmak üzere semt sokaklarında izledik. Kaçak sigaraların satıcı çocukları Marlboro eve diye bağırarak koşturmuyorlardı artık. Kara borsa dizginlenmişti. Fakat ekonomik açılımların ne yazık ki kardeş kavgasına faydası olmamıştı. Siyasi cinayetler önlenemiyordu. Nisan ayı zalimdir der şair. 1980 Nisan'ında yazar Ümit Kaftancıoğlu vuruldu ve Mayıs ayında ise vurulma sırası Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyesi Sevinç Özgüner'e gelecekti. İstanbul'un bazı semtlerinde ve yurdun her tarafında polisin giremediği kurtarılmış bölgeler ilan edilmişti. Karadeniz'deki Fatsa da bunlardan biriydi. Kendi özerk idaresini ilan etmişti. Temmuz ayında Fatsa'ya düzenlenen operasyonda 300 kişi gözaltına alındı. Çorum'daki olaylarda ölenler oldu. Ben 80'li yılların başlarını hayatımın en üzücü günlerini yaşadığım dönem olarak hatırlarım hep. Hiçbir şey yolunda gitmiyordu. Kimse hayatından memnun değildi. Mezhep ayrılıkları yüzünden kan dökülüyor, ülke kanlı bir kardeş kavgasına doğru hızla yuvarlanıyordu. Etrafımda olanlarla yeterince serseme dönmüşken, Mehmet yeni bir mücadele cephesi açmıştı hayatıma. Buna Mehmet'in ikinci çocuk savaşı demek mümkündü. İlkokulun üçüncü sınıfına geçtiklerinde benden zorla koparıp İsviçre'ye yolladığı oğullarımı üniversite okutmadan önce ülkedeki yangının içinde askere yollamak istiyordu şimdi de. Çocuklarını hiç gerek yokken tut, yurt dışında dünyanın en zengin çocuklarının gittiği okula yolla, sonra da yine hiç gerek yokken tahsil hayatlarına sekte vurup mezhep kavgasının, siyasi cinayetlerin fink attığı bir dönemde askere yollamaya kalk. Tipik Mehmet. Herhalde kötülük olsun diye değil, hiçbir şeyin farkında olmadığı, ergenlik çağındaki çocukların ruhundan anlamadığı, eğitimin bölünmesinin tehlikelerini bilmediği için ısrar ediyordu. Uzun süredir yurt dışında yaşadığı için ne Türkiye'de olup bitenlerden haberdardı, ne de bir gün olsun çocuklarına derdiniz nedir, niye dersleriniz iyi gitmiyor diye sormuştu. Oğullarına söylemek istediklerini karısının vasıtasıyla iletiyor, aynı şekilde oğulları da söylemek istediklerini üvey annelerine bildiriyorlardı. Kısacası baba ve oğullarının arasındaki iletişim sıfırdı. Çünkü Mehmet şuna inanıyordu. Babayla konuşulmaz, babayla dertleşilmez. Baba sadece azarlar, küfreder ve döver. Çünkü baba otoritedir. Yaz geldi, Mete üniversitede ikinci sınıfa geçemedi. Ali bakalaryasını veremedi. Babalarıyla araları büsbütün açıldı. Haziran sonunda çocuklarım için çok üzülmüştüm. Temmuz ayı içinde ise ülkemdeki cinayetler yağmuruna çok üzülmüştüm. Önce CHP İstanbul Milletvekili Abdurrahman Köksaloğlu, ardından eski Başbakan Nihat Erim, sonra da DİSK eski Genel Başkanı Kemal Türkler peş peşe siyasi cinayetlere kurban gittiler. Bu üç korkunç cinayetten birinin kurbanı sınıf arkadaşım Işıl'ın babasıydı. Olayın ertesinde Işıl'a başsağlığına gittim. Birçok kere ziyaret etmiş olduğum Dragos'taki evde Işıl ve annesiyle otururken babam da siyasete girmiş olsaydı onu da vurmuşlardı herhalde diye düşündüm. Siyasete yakın durduğu halde hiç bulaşmamış olmasına şükrettim babamın. İnsan zaman zaman ne tuhaf şeylere şükredebiliyordu. Annesiyle Işıl'ın ağlamaktan göz pınarları kurumuştu, şaşkındılar. Yıllar önce arkadaşımın Süreyya pavyonundaki nişanına gidebilmek için babama nasıl yalvarmış olduğum geldi hatırıma. Gençliğimizi, çocukluğumuzu anımsadım. Cinayetten, şiddetten haberi olmayan, orta halli, kendi halinde insanlardık o zamanlar. Neler olmuştu da bu hale gelmiştik? Nasıl bir yanlış yapmıştık? "22. ayrımın sonu. Sayfa 204. Devamı 23. ayrımda."